İyi günler kıymetli dinleyenlerimiz. Bir Amentü Hassasiyeti programına daha hoş geldiniz. Bendeniz Hidayet Erdoğan, saygıdeğer hocam Ebu Bekir Sifil ile Amentü Hassasiyeti çerçevesinde akaid konularını gündeme taşıyoruz. Ve İmam-ı Azam Efendimizin El-Usul El-Münife adlı eserde toplanmış olan görüşleri çerçevesinde, görüşleri doğrultusunda devam ediyoruz. Bazı dinleyenlerimiz bizi kitaplarından da takip ediyorlar. Kitaplarından bizi takip eden dinleyenlerimiz için 78. sayfaya geldik. Hocam hoş geldiniz, sefa geldiniz.
Hoş bulduk, Allah razı olsun.
Arabaları başlarında bizi dinleyenler, radyo başında bizi dinleyenlere selam olsun. Ve inşallah geri dönüklerde de eksiklerimizi bizimle paylaşırlarsa ve güncel soruları Twitter adresinden, Face adresinden dönerlerse memnun kalırız. Hocam buyurun. Geçen hafta "Mâ esâbeke min seyyiyetin fe min nefsik."
Evet.
O ayetleri inceledik. "Ve mâ esâbeke min musibetin fe min kesebet eydiyukum." Yani başınıza gelen sizin nefsinizdendir. Başınıza gelen musibetler ellerinizle yaptıklarınızdandır. Bunları inceledik, tarttık. Bu hafta hocam mucize ve ismet konusu var. Onları ele alacağız inşallah. Evet. Buyurun hocam.
Bu kişinin başına gelen kötülük kişinin nefsindendir. Ona isabet eden hasene iyilik Allah'tandır tarzında bu kaderiye ve mutezilenin böyle bir şeyi vardı malum.
Temel bir
evet yani Allah Teala'yı şerden tenzih etmek için Allah Teala şerri murad etmez, şerri yaratmaz. Onu şerri Cenab-ı Hak'la ilişkilendirmemek için böyle bir yol tutuyorlar. Dolayısıyla ortaya şöyle bir netice çıkıyor. Şerri yaratan insandır. Hayır Cenab-ı Hak'tandır. Şer insandandır. Hayır Allah Teala'dandır. Ama biz Amentü'de diyoruz ki hayrihi ve şerrihi minallahi teala. O zaman diyorlar ki Allah Teala şerri murad etmez, şerri dilemez. Şerrin kaynağı Allah Teala değildir yani. Bu ilk bakışta cazip gibi görünür. Sanki tenzih akidesine daha uygunmuş gibi görünür ama öbür taraftan insana Cenab-ı Hakk'ın kudreti, takdiri, ilmi, meşiyeti dışında bağımsız bir alan tasavvuru anlamına geldiği için son derece sakattır. İnsanın da başka herhangi bir canlının da hiçbir tasarrufu, fiili Cenab-ı Hakk'ın kudreti, meşiyeti dışında değildir. Onun dışında cereyan etmez, ondan bağımsız değildir. Dolayısıyla kaderiye ve mutezilenin bu düşüncesi bugün de bir kısım çevreler tarafından devam ettiriliyor. Bunu biliyoruz. İşte kader, kulun iradesi, irade hürriyeti vesaire başlığı altında yayınlanmış kitaplar var, çalışmalar var. Buralardan biliyoruz ki günümüzde bu mesele yeniden hortlatılmak isteniyor. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimizin el-kaderiyyetu mecusu hadihil umme buyurmuş olması bu noktada çok anlamlı. Bunu hatırlayalım.
Evet, geçen işlemiştik, bunu hatırlayalım.
Evet, evet, bunu hatırlayalım. Dolayısıyla
mecusilerin bir özelliği vardı hocam, o değil mi?
Evet, mecusiler iki tanrıya inanıyor. İyilik tanrısı, kötülük tanrısı, ışık tanrısı, karanlık tanrısı diye. Yezdan ve Ehrimen iyiliği Yezdan'a atfediyorlar. Kötülüğü, şerri Ehrimen'e atfediyorlar. İşte bu buraya gönderme yapmak suretiyle aleyhissalatü vesselam Efendimiz de kaderiyeyi mecusilere benzetiyor. İyiliğin kaynağı Cenab-ı Hak'tır, kötülüğün kaynağı, şerrin kaynağı insandır diyorlar ama bunu Cenab-ı Hakk'ın takdirinden, meşiyetinden bağımsız düşündükleri için bir anlamda iki müstakil kuvvet iddiasında bulunmuş oluyorlar. Bu bakımdan tehlikelidir. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın şerle münasebeti, daha doğrusu şerrin Cenab-ı Hakk'a atfının, dayandırılmasının izahını bundan evvelki derslerde görmüştük. İmam Ebu Hanife Hazretleri çok net bir şekilde hayra Cenab-ı Hakk'ın rızası vardır, muhabbeti vardır, izni vardır, meşiyeti vardır, dilemesi vardır, takdiri vardır demişti. Hı. Şerre rızası, muhabbeti yoktur, dilemesi, takdiri, izni vardır demişti. Arada böyle bir ince fark bulunduğunu bize ifade etmişti. Evet, bu faslı bu şekilde özetleyip toparladıktan sonra yeni bir bahse geçiyoruz. Faslun fil mu'cizeti vel isme. mucize ve ismet konusunda bir fasıl. Kâle fil fıkhil ekber, İmam Ebu Hanife Hazretleri El Fıkhül Ekber isimli eserinde şöyle dedi: El ayatu lil enbiya'i hakkun, peygamberlerin mucizeleri haktır. Burada çoğul geldiğine, ifadenin çoğul geldiğine dikkat edelim. Bütün peygamberlerin mucizelerinden bahsediyor İmam Ebu Hanife Hazretleri. Hiçbir peygamberi bundan ayırmıyor. Nitekim aşağıda gelecek ifadeler, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de kendisine mucize verilmiş peygamberler cümlesinden olduğunu bize açıklıyor. Günümüzde malum şöyle bir iddia var: Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Kur'an-ı Kerim dışında mucizesi yoktur.
Evet, çok konuşuluyor hocam.
Evet, çok konuşuluyor. Özellikle ilahiyat çevrelerinde veya işte modernist çevrelerde diyelim, bir kısım insanlar, bir kısım çevreler tarafından dile getirilen bir iddia bu. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Kur'an-ı Kerim dışında mucizesi var mıdır, yok mudur? Onu biraz sonra ilerleyen satırlarda göreceğiz. Ama genel olarak bütün peygamberlere Cenab-ı Hak mucize vermiştir. Peygamberlikle mucize arasında daha evvel de bu bahse değinmiştik. Mutlaka bir lazım mezum ilişkisi var demiştik. Mucizesiz peygamber olmaz demiştik. Peygamberin peygamber olduğunu akli bir delille, insanları aciz bırakacak akli bir delille insanlara ispat etmesi lazım ki karşı taraf bunun, bu peygamberlik iddiasında bulunan şahsın bu davasının hak olduğuna ikna olsun. Buna mukabele edecek mecali kalmasın. İnanır mı inanmaz mı? Şöyle bir şey de var. Yani biz biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de bize kıssası anlatılan peygamberler hakkında onların mucizelerinden de bahsediliyor. Fakat daha evvel yine Muhammed Esed bağlamında değinmiştik, hatırlıyorum. Ve ma mena'ana en nursile bil ayati illa en kezzebe bihal evvelun ayetinin tefsirinde diyor ki bu ayet Peygamber Efendimiz'e mucize verilmediğini açık bir şekilde ifade ediyor. Bunun sebebini de söylüyor. Sebebi de evvelki peygamberlerin, ümmetlerinin o mucizelere inanmamış olmasıdır. Dolayısıyla şöyle bir netice çıkıyor ortaya. Cenab-ı Hak evvelki peygamberlerin ümmetlerine o peygamberlere verdiği mucizeler vasıtasıyla onları ikna yolunu denemiş haşa. Fakat bunun çok da işe yaramadığını görmüş.
Vazgeçmiş ya.
Bundan vazgeçmiş. Yani bir metot denemiş, başarısız olmuş haşa ve kella. Ondan sonra bundan vazgeçmiş. Şimdi bu o zaman da söylemiştik, üzerinde durduğumuz zaman da söylemiştik. Muhammed Esed'in İsra suresinin 59. ayeti bu ayet. Bu ayet bağlamında söylediği şeyler kişinin imanını ciddi olarak tehlikeye sokar. Cenab-ı Hakk'a böyle bir başarısızlık ithamı, atfı, onu pek çok noktada tenzih etmemiz gerekirken böyle bir noksanlıkla ifade etmiş olması Muhammed Esed'in itikadi olarak ciddi bir sıkıntıdır. Cenab-ı Hak deneme yanılma yöntemi kullanmaz. Cenab-ı Hakk'ın kudretinin sınırı yoktur. Cenab-ı Hak her şeyi en ince detayına kadar bilir. Peki o zaman bu ayet bize ne anlatıyor? Bu ayet bize evvelki peygamberlere verildiği gibi helak edici mucizelerin Efendimiz'e verilmediğini anlatıyor. Hemen isterseniz Muhammed Esed'in ne dediğini bir hatırlayalım şurada. Bu son derece veciz ve dolayısıyla ilk bakışta biraz kapalı bir gibi görünen cümle, yani bizi mucizeler göndermekten alıkoyan şey evvelkilerin bunları inkar etmiş olmasından başka bir şey değildir mealindeki ayet üzerinde duruyor. Bir bütün olarak Kur'an'ın anlam ve amacı konusunda temel bir açıklama ortaya koymaktadır. Kur'an'ın pek çok yerinde Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın elçilerinin sonuncusu ve en büyüğü olmakla birlikte önceki bazı peygamberlerin sözlü mesajlarını desteklemek ya da pekiştirmek için gönderildiği söylenen türden mucizeler gösterme gücüyle donatılmadığı ısrarla belirtilmiştir. Denebilir ki onun tek mucizesi açıklığıyla, ahlaki kapsam ve mahiyetiyle kusursuz insanlık tarihinin her çağına, her gelişim safhasına uyan, insanların hem duygularına hem akıllarına hitap eden, hangi ırktan, hangi toplumsal katmandan gelirse gelsin her insana açık olan ve hem lafzıyla hem de muhtevasıyla kıyamet gününe kadar değişmeden kalacak olan Kur'an'ın kendisiydi. Tek mucize buydu. Ve bugün de öyle olmakta devam etmektedir. Önceki peygamberler değişmez biçimde hep kendi toplumlarına, kendi kavimlerine ve yalnız kendi çağlarına tebliğ etmekle görevlendirildikleri için onların tebligatı ister istemez kendi toplumlarını ve kendi çağlarının toplumsal ve düşünsel şartlarıyla sınırlıydı. Buradan itibaren başlıyor şimdi. Ve hitap ettikleri insanlar da henüz bağımsız düşünme evresine varmamış olduklarından.
Evet, en çok burası hocam. Evet.
Bu malum işte evrim, pozitivist. Evrim
ideolojisi. Pozitivistlerin özelliği Hunt'un bir şey vardı evet. Hocam. Üç. Evet yani son modern insan artık.
Evet. Evrimini tamamlamış insan. Evet. Bağımsız düşünebilen insan. Ve hitap ettikleri insanlar da henüz bağımsız düşünme evresine varmamış olduklarından bu peygamberler üstlendikleri görevin iç gerçeğini, sarsıcı mahiyetini kavrayabilmeleri yönünde insanların dikkatlerini uyandırmak için sembolik nitelikte bir takım alametlere, bir takım mucizelere ihtiyaç duymuşlardır. Ama Kur'an insanlığın özellikle Yahudilik, Hristiyanlık gibi çıkışları itibariyle vahye dayanan dinsel gelişmelerin etkili olduğu bölgelerde yaşayan toplumların belli bir düşünce ve inanç sistemini artık yukarıdaki ayetin işaret ettiği tarzda geçmişte vuku bulan ve çoğu zaman sadece yeni ve ciddi kavrayış anlayış bozukluklarına yol açan bir takım mucizevi alamet ya da işaretlerin zuhuruna ihtiyaç duymadan kavrayabileceği bir çağda vahyedilmiştir. Bu son paragraf özellikle geçmişte vuku bulan ve çoğu zaman sadece yeni ve ciddi kavrayış ve anlayış bozukluklarına yol açan bir takım mucizevi alamet. Demek ki Cenab-ı Hak haşa ve kella mucize gönderiyor, bunun nasıl bir neticeye yol açacağını da bilmiyor.
Evet. Bozukluğa sebep oluyor. Diyor.
Ters tepiyor tabii, mucize ters tepiyor. Cenab-ı Hak bunu önceden öngöremiyor, evet. Kestiremiyor haşa. Böyle bir ihtiyaç ortaya çıktığında da artık bu deneme yanılma yöntemiyle bunu gördüğü için artık son peygambere bu anlamda kevni mucize vermiyor.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'dayız. Amentü Hassasiyeti programı devam ediyor.
Evet, bu düşüncenin sakatlığını Kur'an'a dayandırmak mümkün değil. Bunu hemen söyleyelim. Kur'an-ı Azimüşşan böyle bir nakisadan müberradır. Cenab-ı Hak böyle bir nakisadan münezzehtir. Cenab-ı Hakk'ın ilmi, kudreti her şeyi kuşatmıştır. O, onun için böyle bir başarısızlık, böyle bir noksanlık asla ve kat'a tasavvur edilemez.
Hocam burada sizin son zamanlarda internette de öngörüyorum. Hani bir fikrin peşine 500 de delil taksanız evet. Diye çok meşhur bu günlerde. Yani o ayetle taksanız onu tabii çarpıtmaya çalışıyorlar. Hani burada onlara cevap verebilirsiniz.
Allah razı olsun. Yani, teşekkür ediyorum.
Çünkü o Allah ve Resulü'nün o günün anlayışına vurulmadan anlaşılmaz gibi böyle bir açıklamada da evet, onları tam evet, yeri, evet. Yeri gelmişken hocam.
Allah razı olsun. Evet, ben hocam. Teşekkür ediyorum bu fırsatı tanıdınız, meseleyi hatırlattınız. Şimdi kastımız şuydu. Günümüzde Kur'an-ı Kerim'e bir takım Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayanarak, daha doğrusu o ayetleri öne sürerek bir kısım insanlar hiç bu ümmetin tarih boyunca ifade etmediği, telaffuz etmediği, aklının ucundan geçirmediği bir takım garabet fikirler öne sürüyorlar.
Fikir söyletiyorlar Kur'an-ı Kerim'e.
Evet, yani ayet okuyorlar, ayete istedikleri gibi anlam veriyorlar. Kur'an ayetleri arasındaki ilişkileri istedikleri gibi kendi hevalarına göre tanzim ediyorlar. Ondan sonra bunu Kur'an'ın gereği olarak takdim ediyorlar insanlara.
Yani 1400 seneden beri hiç böyle bir anlam verilmemiş.
Hiç böyle bir şey olmamış.
Evet.
Yani bu ümmetin sadece ehli sünnet değil, bid'at fırkalarına da gidin, hangi bid'at fırka olursa olsun fark etmez. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin mucizelerini inkar ettiremezsiniz. Tarihte de bunu yapamazdınız, bugün de yapamazsınız. Buna Mutezile de dahildir, Kaderiye de dahildir. Bütün fırkalar, sadece ehli sünnet değil, bütün fırkalar nübüvvetle mucize arasında böyle bir ontolojik, fıtri ilişki bulunduğunu söylerler size. Bir yerde peygamber varsa,
İlginç hocam yani, evet.
Peygamberlik iddiası varsa bir insanın, onun mucize göstermesi gerekir.
Ama sadece bu ayeti direkt anladığımız zaman, yani bağlantısız anladığımız zaman,
evet.
Sanki kendine göre mantıklı izahlar yapıyor yani.
Sadece bu ayet değil tabii. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in mucizesinin olmadığını söyleyenler Kur'an-ı Kerim'deki daha birçok ayete dayanıyorlar. Şimdi benim o ifademin ne anlama geldiğini burada mucize bağlamında bir görelim. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in mucizesi yoktur diyenler tabir yerindeyse tamamen işkembe-i kübradan atmıyorlar. Dayandıkları bir kısım ayetler var. Nedir o ayetler, onları bir görelim. En'am suresinin 35. ayeti.
Evet, En'am 35.
Evet. Ve in kana kebura aleyke i'raduhum fe in istata'ta en tebtagiye nefakan fil ardi ev sulleman fis semai fe te'tiyehum bi ayetin ve lev şa'allahu le cema'ahum alel huda fe le tekunenne minel cahilin. Yani eğer onların senden yüz çevirmeleri sana ağır geliyorsa, yapabiliyorsan yerin derinliklerine girecek veya göğe yükselmeni sağlayacak vasıtalar edin, merdiven edin veya yerin derinliklerine gir, yapabiliyorsan bunu yap ve onlara mucize getir. Velev şe Allahu le cemahum alel huda, Allah dileseydi onları hidayet üzere toplardı. Fele tekunenne minel cahilin, sakın cahillerden olma. En'am 35. En'am 109. Ve aksimu billahi cehde eymanihim. Onlar olanca güçleriyle Allah'a yemin ederler. Le in ca'ethum ayetun le yu'minunne biha. Eğer onlara bir mucize gelecek olsa mutlaka ona iman edeceklerine dair var güçleriyle yemin ediyorlar.
Bu kaç, En'am kaç
ettiler? Bu En'am 109. Yemin ettiler. Kul, onlara de ki innemel ayatu indallah. Mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Ve ma yuş'irukum enneha izâ câet la yu'minûn. Sana hissettiren nedir? Sana bildiren nedir? O mucize onlara gelse bile onlar iman etmeyecekler. Ve yekûlü lezîne keferû levlâ unzile aleyhi âyetü min rabbih. Küfredenler derler ki ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi? İnnemâ ente münzir. Sen ancak uyarıcısın. Ve likulli kavmin hâd, her bir kavmin bir hidayetçisi, hidayet rehberi vardır. İsra 59, işte bu az önce okuduğumuz ayet. Ve mâ menâne en nursile bil âyâti illâ en keddebe bihel evvelûn. İsra 90-93. İsterseniz ayetleri okumayalım, kısa geçelim, sadece numaralarını evet vermiş oluruz. Enbiya 5-6, Kasas 48, Ankebut 50. Bu ayetlerde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e mucize verilmediği dolaylı ya da doğrudan ifadelerle anlatılıyor. Günümüzde meal yazan meşhur zevattan birisi de bu mesele üzerinde dururken diyor ki, İsra 101 ayeti üzerinde dururken, insanlık aklının tekamül ettiği bir zamanda, burada da bir evrim görüyoruz.
Başka bir ayet yani, evet.
İsra 101 ayetine düştüğü bir not bu. İnsanlık aklının tekamül ettiği bir zamanda tüm insanlığa gönderilen son peygambere verilen apaçık kanıtlar, öncekiler gibi vahiy dışında değil, yani Kur'an dışı kanıtlar, mucizeler değil, vahyin içinde yer almıştır. Yani Kur'an mucizesi. Evet. Bunlar Kur'an'da yer alan gayba ilişkin ayetlerdir. Dolayısıyla bu düşünceye baktığımızda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizesini inkar edenlerin genel tasavvur dünyasına baktığımızda burada bir evrim, bir tekamül düşüncesi olduğunu net biçimde görüyoruz. Artık insanlık gelişti, evrimini tamamladı. Böyle olağanüstü hikayelere, efsanelere falan inanıp aldanacak, bunlardan etkilenecek seviyeyi çoktan geçti. Dolayısıyla artık insanlığın geldiği bu noktada insanlığa işte Kur'an vahyinin mucizeleri, geçmişe dair haberler, geleceğe dair vereceği verdiği haberler vesaire, Kur'an'ın icazı, bunlar tesir edecek. Tek mucizesi Efendimizin Kur'an'dır diyorlar. Bu düşüncenin daha evvelki bir kısım Yahudi ve Hristiyan modernistlerden sadır olduğunu bir kere söyleyelim. Yani
arka plan önemli hocam.
Evet, bu arka plan önemli. Yahudi ve Hristiyan modernistler kendi inandıkları peygamberlerin insanlara gösterdiği söylenen mucizelerinin aslında birer mitoloji olduğunu söylüyorlar. Şimdi bu düşüncenin arka planında oryantalistler olduğunu söyledik. Daha doğrusu modernistler diyelim buna biz. Hristiyanlık içinde, Yahudilik içindeki modernistler kendi dinlerine, kendi kutsal metinlerine dönük olarak oralardaki mucize anlatımlarını reddediyorlar.
Yani kevni mucizelerin, mucizeleri olmadığını dinde.
Evet. Bu Abraham Geiger diye bir Yahudi var, modernist Yahudi. Yahudi modernizminin fikir babalarından birisi. Evet. O Tevrat'taki bu türlü anlatımların, işte Nuh tufanının, İbrahim Aleyhisselam kıssasının, ateşe atılma kıssasının vesairenin mitoloji olduğunu söylüyor. Yani milat öncesi ilkel insanlar, toplumlar böyle olağanüstü anlatımlardan etkileniyorlardı. Bunları aklen izah edemedikleri için, bunlara akli zeminde nasıl mukabele edeceklerini bilmedikleri için etkileniyorlar ve kabul ediyorlar bunu diyor. Ama bugün artık insanlık gelişti, tekamül etti. Artık böyle efsanelere inanacak, bunlardan etkilenecek durumda değil. Bu seviyeyi aştı insanlık. Baktığınızda orada da aynı evrim ideolojisinin etkisi var. Evet. Dolayısıyla mucizeyi inkar eden insanların evrim ideolojisinden birebir etkilendiğini, evrim teorisinin birebir etkisi altında kaldığını
söyleyebiliriz. Yani.
Söylememiz lazım.
Söyleyebiliriz ya, söylememiz lazım.
Söylememiz lazım. Çünkü bunu insanlıktaki gelişmeyle vesaireyle açıklıyorlar. Hangi hangi şahıs, hangi müellif olursa olsun, gidin Arap dünyasında işte Muhammed Abduh'a bakın, Musa Aleyhisselam'la İsrailoğullarının Kızıldeniz'den geçmesini, Firavun'un orada boğulmasını, ki açık bir mucizedir. Bunu Medcezir'le izah ediyor. Medcezir oldu diyor. Musa ve İsrailoğulları geçerken Kızıldeniz'in suyu çekildi.
Tesadüfen o zaman Musa'ya denk geldi.
Yani denk geldi, evet. Allah evet. Allah. Ondan sonra Firavun geçerken sular tekrar geri yerine döndü ve onlar da boğuldular diyor. İşte Ebrehe ordusunun Kabe baskınını, orada ebabil kuşları tarafından helak edilmelerini de çiçek mikrobuyla açıklıyor. Bu kuşların diyor ayaklarında çiçek mikrobu vardı diyor. Onlar o mikrobu askerlere bulaştırdılar ve o şekilde onlar ölmüş oldu. Elmalı Hamdi Efendi merhumu bu iddialara çok ciddi reddiyeleri var tefsirinde. Bizi dinleyenlere oradan okumalarını tavsiye edelim.
Velev ki mikrop olsun yani tesadüf oluyor, öyle mi yani?
Yani akli bir izah ya bu.
İzah.
Onun için buna başvuruyorlar. Hastalık derseniz tamam, bu kadar ordu böyle bir kuş sürüsü tarafından nasıl helak edilir? Ancak mikrop mikrop salınmaz.
Mucize tarafı inkar, evet. Metafizik tarafı.
Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e mucize verilmiş midir, verilmemiş midir? Burada bir kısmını zikrettiğimiz, bir kısmının da sadece atfıyla yetindiğimiz ayet-i kerimeleri nasıl anlamamız lazım? Şöyle diyelim, bu ayet-i kerimeler müşriklerin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e açıkça meydan okuyarak, ki buna tahaddi diyor kelam alimlerimiz, teknik bir tabir, meydan okuyarak hadi doğru söylüyorsan şunu yap, doğru söylüyorsan bunu yap tarzındaki iddialaşmalarını ifade ediyor Kur'an-ı Kerim. Bundan evvelki, yani Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin peygamberliğinden evvelki dönemlerde kavimleri böyle bir meydan okumada bulunduğunda o peygamberler Cenab-ı Hakk'ın izniyle böyle bir mucize izhar ediyorlar. Kavimleri de hadi peygambersen bunu yap diye meydan okudukları için bu mucize karşısında iman etmedikleri takdirde helak oluyorlar. Evet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz son peygamber olduğu için onun bu meydan okumalar karşısında kevni mucizelerle donatılması gerektiğini söyleyenler şu noktayı atlıyorlar. Onlar eğer bu meydan okuma karşısında mucize gösterilmesine rağmen iman etmeyecek olsalardı helak olacaklardı. Onlar helak olduğunda da tebliğ başlamadan bilecekti. Evet. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'e böyle ayat-ı muktaraha diyoruz veya helak edici mucize diyoruz bunları. Bu tarz bir mucize verilmemiştir. Verilmemesinin sebebi de budur. Çünkü helak edildiğinde muhataplar tebliğ bitecek.
Tam da sizin dediğiniz hocam şey geliyor. Bir fikir ortaya koyuyor. Arkasına 12 tane ayet takıyorlar şimdi.
Ha oldu şimdi. Allah razı olsun. Evet.
Bir fikir söylüyorlar.
Evet.
Onun fikrinin arkasına Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem mucize verilmemiştir. Kur'an-ı Kerim mucize olarak yeter. Bunun ardında 12-13 tane ayet vardır diyorlar. Sizin söylediğiniz.
Evet.
Velev ki 500 ayet taksalar.
Mesela
nasıl işte anlamamız lazım?
Evet. Sonra, evet hocam. Budur. Allah razı olsun. Şimdi Yunus suresinin 96-97. Ayetlerinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki innellezine hakkat aleyhim kelimetu rabbik. O kimseler ki Rabbinin kelimesi, azap sözü onlar hakkında artık gerçekleşecek, hak oldu. Bunun değişmesi söz konusu değil. La yu'minune velev ca'ethum kullu ayetin. Onlar iman etmeyecekler. Onlara bütün mucizeler de gelse,
evet,
geçmiş peygamberlere verilenler ve onların dışındakiler.
Gelmiş olsa bile.
Gönderilmiş olsa bile onlar iman etmeyecekler. Cenab-ı Hak bunu biliyor.
Evet.
Hatta yaravul azabel elim, elim azabı görene kadar onlar iman etmeyecek. O da azabın zoruyla iman edecekler ki o iman muteber değil. Şuara suresinin 3 ve 4. ayetlerinde yine لَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ اَلَّا يَكُونُ مُؤْمِنِينَ Onların iman etmeyen kimseler olması, iman etmemeleri senin nefsine çok ağır geliyor. Kendini helak edeceksin neredeyse. Onlar iman etmiyorlar diye. اِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ اَيَةً Biz dileseydik, dilesek onların üzerine gökten ayet indiririz. فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ O zaman ona İster istemez boyun eğerler, zorla biz bunu yaptırırız yani. Ama Cenab-ı Hak zorla bunu yaptırmıyor. Bu zorla yapılmasına muradı yok. Neden? لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَ İman edecek olan, kurtulacak olan, ihya olacak olan beyineyle ihya olsun. Helak olacak olan da beyineyle helak olsun. Dolayısıyla zorla olmaz. Cenab-ı Hak dilese bütün insanları tek bir ümmet yapardı. Ayet-i Kerime ile sabit. Dilerse yeryüzündeki bütün insanları iman ederdi zorla, cebren. Cenab-ı Hak bunu istemiyor. Dolayısıyla Efendimizin muhataplarının da iman etmeyeceklerini, o ayat-ı muhterahaya rağmen iman etmeyeceklerini, dolayısıyla helaka hak edeceklerini biliyor. Onun için onlara bu türlü helak edici mucize göndermiyor. Şimdi yukarıda ayetleri okuduk. Bu ayetler Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e kevni mucize verilmediğini gösteriyor. Yani kevni demeyelim, düzeltelim. Helak edici mucize.
Evet. Sonunda helaka sebep olacak.
Helak, evet, evet. Peki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e hiçbir türlü mucize verilmemiş midir? Helak ediciler dışında. İsterseniz onu da bir tasnif edelim.
Evet.
Mucizeler nedir? Kaç türlüdür? Nasıl yapılır? Nedir?
İyi olur hocam.
Onu bir tasnif edelim inşallah.
Değil yani, devam ederiz.
Şimdi önce mucizeleri iki ana kategoriye ayırıyoruz. Birincisi hissi mucizeler.
Evet.
Bunlar kevni mucize dediğimiz kategoridir. Yani işte bir dağın altına çevrilmesi, efendim gökten sofra indirilmesi vesaire tarzında gözle görülen tabiat olaylarına ilişkin insanları aciz bırakan somut, hissi, kevni mucizelerdir. İkincisi haberi mucizeler. Bunlar da peygamberlerin geçmişte olan hadiseler hakkında veya o anda başka bir mekanda olan hadiseler veya gelecekte vuku bulacak şeyler hakkında verdikleri haberlerdir. Bu haberleri ihtiva eden mucizelerdir. Birincisine örnek, Hazreti Salih'in devesi, Hazreti Musa'nın asasının yılana dönüşmesi, Hazreti İsa'nın kuş şekline soktuğu çamura üfürüp onun kuş olup uçması, efendim ölüleri diriltmesi vesaire tarzı kevni, hissi, gözle görülen mucizeler. İkincisi haberi tarzdaki mucizeler. Gene İsa Aleyhisselam'ın işte muhataplarına sizin evde neyi yiyip neyi biriktirdiklerinizi bilirim tarzındaki haber ifade eden mucizesi. Efendim Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bağlamında da işte Rumlarla Persler arasındaki savaşta bir süre sonra Rumların ikinci bir savaşta galip geleceklerini haber vermesi. Bu tarz haberi mucizeler. Amaçları bakımından, bunlar yapıları bakımından da bir de amaçları bakımından mucizeleri tasnif edebiliriz. Birincisi hidayet mucizeleri. Bunlar az önce de söyledik. Tebliğe muhatap olan toplumun, muhatapların peygamberden eğer doğru söylüyorsan bize şunu yap, şunu sağla şeklindeki meydan okuyucu tavırları neticesinde gösterilen mucizeler var. Bu mucizeler sonucunda iman edenler oluyor, iman etmeyenler de oluyor. Bunlara hidayet mucizeleri diyoruz. Bir de yardım mucizeleri ki teyit mucizesi de diyebiliriz buna. Özellikle iman edenlere yönelik mucizelerdir bunlar. Diğer peygamberlerden de bunlar sadır olmuştur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan da sadır olmuştur. Bir diğer mucize türü helak mucizeleri. İşte bu ayat-ı muktaraha dediğimiz şey. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a verilmeyen mucize budur. Bunun dışındaki mucizelerin tamamı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a verilmiştir.
Demek hocam rafine bir şekilde düşünemediğimiz zaman inkara hemen gidebiliyoruz.
Evet. Mucize deyince tek bir şey anlamamak evet. lazım. Doğrusu tabii, bu.
Musallah. Başkasının ödünç musallahlar, kavramlar kullandığımız zaman evet. teke indiriyoruz yani.
Tabii.
Ama kendi kavramlarımızla yürüdüğümüz zaman evet. net oluyor her şey hocam. Yani
eyvallah.
Önemli hakikaten.
Eyvallah. Evet. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a verilmeyen mucizeler sadece bu helak edici mucizelerdir. Onun dışındaki diğer bütün mucize türleri Kur'an ayetleriyle de sabit. Birazdan vaktimiz yeterse değiniriz. Mütevatir haberlerle de sabit. Diğer mucize türleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a verilmiştir.
Kıymetli dinleyenlerimiz Erkam Radyo'dayız. Amentü Hassasiyeti programı devam ediyor.
Şimdi bakın İsra suresinin 60. ayeti. Hatta İsra suresinin birinci ayeti de bir mucizeyi ifade ediyor bize. İsra. Yani bir gece kulunu çevresini mübarek Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya bir kısım ayetlerini göstermek üzere yürüten Allah'ın şanı ne yücedir. Allah noksan sıfatlardan münezzehtir diye meallendirebileceğimiz İsra suresinin birinci ayeti bir kere bir mucizeyi anlatıyor. Bir geceye gecenin bir anında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yürütülmüştür. Bu bir mucizedir. Mucize yoktur diyenler bu ayete bir teville itiraz ediyorlar. Diyorlar ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz döneminde Kudüs'te Mescid-i Aksa diye bir mescid yoktu. Mescid-i Aksa Hazreti Ömer döneminde inşa edildi. Dolayısıyla Efendimiz yürütülmüştür, ayetle sabittir ama nereye yürütülmüştür? O zaman için Mekke'deki Mescid-i Haram'a en uzak olan Suudi Arabistan sınırları, hatta Hicaz sınırları içerisinde, Hicaz bölgesi içinde, hatta diyebiliriz ki Mekke sınırları içinde, Mescid-i Haram'a en uzak olan mescid neresiydiyse Efendimiz oraya yürümüştür. Bir gece oraya gitmiş gelmiştir. Bu gayet basit tabii bir şeydir. Dolayısıyla burada mucize aramak hem doğru değil hem tarihi veriler bakımından mümkün değil derler. Buna cevap vermemiz lazım. Daha evvel burada Süleyman Mabedi'nin tarihini anlatmıştık.
Evet.
Bizi dinleyenler onu hatırlayacaklardır. Onu burada tekrar etmeyelim, uzun sürer. Hazreti Ömer döneminde Kudüs fethedildiğinde orada Süleyman Mabedi var mıydı yok muydu? Vardı. Hazreti Ömer'in inşa ettiği Mescid-i Sahra'dır. Kubbetü's Sahra'dır. Hazreti Ömer Mescid-i Aksa'yı inşa etmedi. Mescid-i Aksa mevcuttu. Süleyman Mabedi olarak daha sonra Mescid-i Aksa diye şu anda bildiğimiz bina, o yapı Süleyman Mabedi'nin temelleri üzerine yeniden yapılan bir yapıdır. Evet. Ama Kudüs fethedildiğinde orada Süleyman Mabedi vardı. Evet. Mescid-i Aksa Süleyman Mabedi üzerine kurulmuştur. Dolayısıyla Efendimiz Miraç dönüşü Kureyşlilerin hadi bize onun kapılarını pencerelerini say dediklerinde saydığı Mescid-i Aksa'nın değil Süleyman Mabedi'nin kapıları pencereleridir.
Kur'an'daki Mescid-i Aksa
İşte o mescit, evet, Süleyman Aleyhisselam inşa etmiş. O bir cami.
Evet.
Yani Yahudiler bugün ona Süleyman Mabedi diyorlar. Orada bir takım kendilerine göre ritüeller falan yapmışlar ama yani. Mescid budur. Biz onun için ona Mescid-i Aksa demişiz zaten. O binayı onun için onun üstüne yapmışız. Onun temelleri takva üzerine kurulmuş. Süleyman Aleyhisselam gibi bir peygamber inşa etmiş orayı. Orası bir mescit cami yani.
Evet.
Dolayısıyla ikinci bir mesele. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz henüz Mekke dışına tebligatını taşıramamış. Cenab-ı Hakk'ın takdiri böyle tecelli etmiş. Mekke dışında, Mescid-i Haram dışında daha doğrusu inşa edilmiş ikinci bir mescit yok ki. Bunu söyleyenler karanlığa taş atıyorlar. Mescid-i Haram'a Mekke sınırları içinde veya Hicaz sınırları içerisindeki en uzak mescit diyorlar da böyle bir mescit yok.
Hani nerede o yani?
Nerede bu mescit? Efendimizin tebligatı henüz Mekke'de bile yerleşememişken Mekke dışında bir takım insanların Efendimiz'e inandığını, orada bir mescit inşa ettiğini tahayyül etmek bir vehimdir.
Orijinal hiç mescit yok hocam.
Hayır yok. Yani
orijinal olarak Kabe'de de o sıra putlar var zaten. Yani Resulullah Efendimiz'in ilk mescidi Mescid-i Nebevi ya şey Kuba Mescidi.
Evet.
Ki o dönem daha önceki bir dönem.
Yani. Daha önce mescit yok yani. İnanan bir kavim yok ki mescit yapsınlar, namaz kılsınlar. Dolayısıyla bu havada bir iddia. Üçüncü mesele İsra suresinin birinci ayetindeki vurguya baktığınızda bu türlü tartışmaları falan bir kenara bırakmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü öyle bir vurguyla başlıyor ki ayet. Arkasından söylenecek şeylerin veya ayetin arka planının muazzam bir mucize taşıdığını, ihtiva ettiğini bize hissettiriyor. Bir kere Subhan diye başlıyor.
Teala diyor yani uzak.
Allah Teala her türlü noksanlıklardan münezzehtir. Böyle başlıyorsa ayet bize arkasından çok önemli bir şey söyleyecek Cenab-ı Hak. Şimdi bir gece Mekke'den çıktı, 15 kilometre uzaktaki bir mescide gitti geldi. Böyle bir hadise mucize değildir. Bunda hiçbir olağan dışılık yoktur. Bunu anlatacak olan ayetin böyle Subhanellezî diye başlaması yani, abestir Allah
yani, karşısında. Tabiri caizse yani insan, normal insan aklıyla düşünmekten vazgeçiniz. Tabii. Yeni bir konu anlatıyorum. Subhan sanki öyle bir intibah var yani. Evet.
Yani bu yürütme işini, gecenin bir vakti Efendimiz'i yürütme işini Cenab-ı Hak kendi zat-ı uluhiyetini tenzih ederek anlatmaya başlıyorsa burada olağan dışı bir şey var, normal dışı bir şey var yani. Sonra o mescit öyle bir mescit ki Cenab-ı Hak onun etrafını mübarek kılmış. Nerede bu mescit?
Kutsal mescit.
Yok. Üç. Cenab-ı Hak Efendimiz'i oraya bir kısım ayetlerini göstermek üzere yürütmüş.
Mucizelerini yani.
Yani. Evet. Demek ki burası öyle bir mekan ki orada Cenab-ı Hakk'ın bir kısım ayetleri var. Orada bilinen malum bir mescit var. Ve Efendimiz'in buradan oraya yürütülmesi normal dışı bir şey. Harikulade bir şey yani. Ayet-i Kerime'nin vurgusuna baktığımızda bunları kabul etmek zorundayız. Yoksa bu kadar vurguyu heba etmiş oluruz. Bu bizim Kur'an bu ayet konusundaki saptırmamızı ortaya koyar, başka bir şey göstermez.
Aslında sizin orada bir dinlersek onu da mesela geçmişte yani geçmiş Resulullah Efendimiz'den itibaren bu şekilde anlayan bir dönem var mı? Yani bu ayeti.
Asla yok.
Asıl bu burası hocam.
Asla yok.
Diyelim ki en büyük, en güçlü argüman da bu yani.
Evet, bir, evet.
Yani İslam ümmetinden bidat mezhepler dahil
evet,
bu konuları böyle anlamamışlar yani.
Hiç böyle hiçbir fırka, hiçbir müfessir, hiçbir şahıs, alim bilmiyoruz ki bu mescit Mescid-i Aksa değildi, burası Kudüs değildi, Mekke'deki Mescid-i Aksa Haram'a uzak bir mescitti gibi anlasınlar. Ya bu abesle iştigaldir, başka bir şey değil yani.
Birisini anlatmış olduk hocam. Vaktimiz de doldu sayılır.
Ha doldu mu?
Az kaldı evet. Bitti hocam, bir dakikamız var ama. Yani toparlarsak.
Evet. Yani Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e helak edici mucize dışındaki diğer bütün mucizeler verilmiştir. Bunlar bizzat Kur'an ayetleriyle de sabittir. Bunlardan birincisi İsra olayıdır dedik. Bunun arkasından zaten Miraç'la ilgili anlatım gelecek, metnimizde de gelecek. Miracı oraya bırakalım. Tamam. Biz işin İsra kısmına Kur'an ayetleriyle devam edelim bir dahaki sohbette inşallah.
Kıymetli dinleyenlerimiz, bir dahaki Amentü Hassasiyeti programında buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun, hoşça kalın. İnşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz.